Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün Süleymaniye'yi konuşacağız. Bir semte adını veren muhteşem bir eser Süleymaniye Camii. Sadece bir cami değil, bir külliye, bir yaşam merkezi, bir örnek nüve belki teşkilatıyla beraber. Sadece İstanbul'a değil, oradan yetişen aydınlarla, oradan yetişen ilim adamlarıyla Türkiye'ye, Osmanlı coğrafyasına o zaman için söyleyelim, bir ışık kaynağı. Süleymaniye deyince benim aklıma böyle bir ışık, bir hem de mavi bir ışık belki geliyor. Sizin aklınıza ilk ne geliyor?
Kanuni Sultan Süleyman devrinin, yani Osmanlı tarihinin en ihtişamlı devrinin de aynı zamanda sembolüdür Süleymaniye. Hı hı. Yani ondan daha büyük kubbeli, belki ondan daha büyük mabetler vardır ama hiçbirisi Süleymaniye kadar şöhret sahibi olmamıştır. Yani Sultanahmet'in belki Mavi Cami olması, hı hı, bir tarafa, Süleymaniye Camii'nin muazzam bir popülaritesi vardır. Bu tabii hem dediğim gibi bir semte adını vermesi, çok muazzam ilmi faaliyetlerde bulunan bir merkez olmasının yanında aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman devrini sembolize etmesi bakımından da mühim. Hı hı. Sizin dediğiniz gibi hakikaten Süleymaniye Camii, Süleymaniye Külliyesi, sadece cami değil külliye, bir devre damgasını vurmuştur ve o tesirler, izler günümüze kadar da devam etmiştir.
Evet, tam arkası ne kadar sürmüştür diye sormaya hazırlanıyordum. Mutlaka şimdiye kadar devam eden izleri var ama en önemlisi özellikle içinde bulunulan dönem itibariyle nereye kadar gitmiştir? O dönem yetişen aydınların buradan geçmiş, bu rahleyi tedristen geçmişlerin nereye kadar uzandığını görebiliyoruz.
Evet. Şimdi Süleymaniye Camii Kanuni Sultan Süleyman'ın son devirleri 1557'ye tarihleniyor. Zaten bundan 9 sene kadar sonra Kanuni Sultan Süleyman vefat etmiştir. Ve böylece Kanuni devrinin 46 senelik saltanatının son yılları Süleymaniye Camii'ni abideleştirerek geçmiştir. Süleymaniye Camii dediğiniz gibi sadece bir mabet değil, bir marif müessesesi. Çünkü o zaman Osmanlı Devleti'ndeki medrese sisteminde Süleymaniye medreselerinin çok mühim bir yeri vardır. Öncelikle şöyle bir giriş yapalım. Şimdi İslam kültüründe ilim ve din birbirinden ayrı değildir. Nasıl hukuk ve din birbirinden ayrı değilse ilim ve din de birbirinden ayrı değildir. Fakat bu tabii sadece İslam dünyasına münhasır değil. Avrupa'da da o zaman yüksek tahsil, hatta her seviyede tahsil din adamları tarafından verilmektedir. Dini mekanlarda verilmektedir ekseriya. Ve öğretilen mevzular Orta Çağ skolastik geleneğine uygun olarak ilahiyat, edebiyat, din, hukuk, tıp. Bu beşi bir arada verilmektedir.
Bunlar ana eğitim alanları.
Evet. Yani, hı, hukuk zaten ilahiyatın, hı, içinde olarak ana eğitim alanlarıdır. Aynı Osmanlı medreselerinde de buna benzer bir tedrisat var. İslam dünyasının başında ilim faaliyetleri camilerde görülmektedir. Cami İslam dininde sadece ibadet edilen bir mabet değildir. Onun için mescit tabiri kullanılıyor. Çok kişi cami ile mescidi aynı zanneder. Evet, her mescit, her cami mescittir ama her mescit cami değildir. Mescit sadece ibadet edilen yerdir. Daha ziyade küçüktür. Çok fazla kalabalığı alması mümkün değildir. Ama cami dendiği zaman Müslümanların toplandığı, cuma ve bayram namazları kıldığı yerlerdir. Burada mahkemeler görülür. Burada ilmi faaliyetlerde bulunulur. Burada ciddi toplantılar yapılır.
Bu bir ilkokuldan, yani bir Simyan Mektebi'nden,
evet,
tutun da en
kadardır,
üst kademeye kadar.
Nitekim Hazreti Peygamber'in mescidinde biz bunu görüyoruz. Hazreti Peygamber'in mescidi, Hazreti Peygamber'in mabedidir. Aynı zamanda dini tebliğ ettiği yerdir. Aynı zamanda talebe yetiştirdiği bir akademidir. Aynı zamanda mahkemelerin görüldüğü bir yerdir. Elçilerin kabul edildiği bir divandır. Ve devlet işlerinin müzakere edildiği bir meşveret şura meclisidir. Bu bakımdan bu gelenek, cami geleneği, buna cami deniyor, cami cem eden, toplayan demektir. Cami geleneği İslam devletlerinin hepsinde devam etmiştir. Zaman içinde şu kadar farklılaşmıştır ki tedrisat artık inkişaf etmiştir ve daha bir sistem gerektirmektedir. Onun için cami ile medreseyi birbirinden ayırmışlardır ama yine aynı mekandadır. Yani cami yanında medresesi.
Yani caminin içinde ibadet edilen yerde değil, onun hemen bir,
evet, ama yani birbirine geçiş vardır. Müşterek mekanlar kullanılır. Hatta aynı avluya bakabilirler. Orada okuyan talebeler ibadetlerini camide görür. Yani bunun tatbikat orada yapılabilir. Bunların hepsi mümkün. İşte bu gelenek İslam dünyasında devam etmiştir. Camiden ayrı bir medrese geleneği İslam dünyasında yoktu.
Şimdi bu medreseyle beraber aslında o külliyenin içinde neler olduğunu görmek belki
tabii.
sadece dini bilimlerin değil, biraz önce saydığımız o diğer beş ana bilim dalının
evet.
eğitimlerinin, pratiklerinin de burada yapıldığını
evet.
gösterecek
evet.
bize.
Şimdi efendim medrese dendiği zaman insanların aklına hep dini ilimler geliyor. Günümüzdeki ilahiyat ve imam hatip mektepleri gibi. Hayır öyle değil. Kaldı ki onlarda da imam hatip mekteplerinde de dini ilimler yanında lise fen bilgileri okutulmaktadır. Ama İslam dünyasındaki medreselerde din bilgileri kadar astronomi, tıp, hikmet denilen fizik ve kimya okutulmaktadır. Mantık okutulmaktadır. Geometri okutulmaktadır. Ve bu derslere çok ehemmiyet verilmektedir. Niçin ehemmiyet verilmektedir? Bunun Süleymaniye ile de alakası var. Çünkü İslam dininde, İslam geleneğinde ilimler birbirinden ayrılmaz. Yani din ilimleri, fen ilimleri diye belki ayırıyoruz ama bu ilimlerin birbiriyle ciddi bir bağlantısı vardır. Yani mesela din ilmiyle psikolojinin çok büyük bir bağlantısı vardır. Diyeceksin nasıl vardır? Din tebliği içine alır, ihtiva eder. Tebliğ ise insan psikolojisini bilmeyi gerektirir. Dolayısıyla din tebliğ eden bir kimsenin, yani din aliminin, bilgin, vaiz, imam, hatip, müderris, müftü, kadı hepsinin insan psikolojisini bilmesi gerekiyor. Abi, psikoloji bana lazım değil diyemezsiniz. Aynı zamanda din hukuku içine alır o zaman için.
Evet.
Hukuk ise sosyal bir mefhumdur. Dolayısıyla din adamlarının hukuku da tatbik edecekleri için kadı ise hüküm verecektir, müftü ise müşaverede bulunacaktır. Yani hukuki beyanda bulunacaktır. Sosyoloji bilmesi icap eder. Öte yandan din adamlarına namaz vakitleri, mübarek gün ve geceler astronomi sayesinde belli olur. Astronomi bilmeyen bir kimsenin bunları tayin etmesi, bilmesi mümkün değildir. Yani bir arkadaş vardı da ben dedi hilali gözetliyorum, ona göre oruç tutuyorum. Nasıl gözetliyorsun dedim sen hilali? Gece yatsıdan sonra çıkıyorum bizim evin çatısına bakıyorum dedi, gökyüzünde aya dedi. Yavrum sen bu konuda fevkalade cahilsin. Ayın ne zaman görüleceğini bilmek lazım. Bu işte astronomi bilgisiyle olur. Ay bir kere geceleyin gözükmez, bilk ay. Akşamleyin güneş battıktan sonra 45 dakika içinde garp semasında o da ufuktan 5 derece aşağı inmemişse gözükür. Başka türlü gözükmez. Yani bunu da bilmek icap ediyor.
O anı gözlemek
evet,
gerekir
anı.
Yani.
Şimdi bunu bilmeyen bunu yapamaz. Namaz vakitleri böyle hesaplanıyor. Efendim İslam miras hukuku çok ciddi bir branş. Burada hesap yapabilmek için bayağı kesir bilmek icap ediyor. Bayağı kesir bilmeyen miras hesaplamaları yapamaz. Yanlış hesap yapar. Yine abdest, namaz, necaset, bir takım meselelerde insan bedeninin bilinmesi ve bu bedendeki bir takım hususiyetlere vakıf olunması icap eder ki
bu da biyoloji.
Biyoloji bilmek, anatomi bilmek icap ettirir. Buna mantık ve hendese zaten geometrinin Katip Çelebi'nin geometri bilen kadı ile bilmeyen kadı arasındaki hikayeyi anlatıyor. Bir davada, arsa davasında geometri bilen adamla bilmeyen adam arasında farklı hüküm vardır. Binaenaleyh Orta Çağ, Yeni Çağ geleneğinde fen ve din bilgileri birbirinden ayrılmış değildir. Beraber okutulur. Yani din ilmi okuyacak bir adam aynı zamanda hukuk okur, aynı zamanda fizik okur, aynı zamanda matematik okur, tıp okur. Ha bunları ne kadar okur? İşte ihtisaslaşma mevzubahistir. İhtisaslaşma günümüzdeki gibi ben artık şu fakülteye gideceğim diye değildir. İhtisaslaşma medreselerin kendi içindedir. Bazı fakülteler var öyle, bölümler ayrılıyor. Müşterek dersleri var, ayrı dersleri var. İhtisaslaşma fakültenin içindedir. İşte Süleymaniye Medresesi bir ihtisas medresesidir. Yani din ilimlerinin mütekamil manada okutulduğu, lisans üstü seviyede okutulduğu bir yerdir.
Ki bunların sayısı çok değildir, o coğrafyada.
Aynı, evet, Osmanlı coğrafyasında çok azdır. Ve aynı zamanda burada tıp ve bunun dışında kalan fen bilgileri yüksek seviyede okutulur. Tabii bunun okutulması için ciddi bir laboratuvar background olması lazım bu işin. Süleymaniye Külliyesi zaten buna hizmet ediyor. Şimdi Osmanlılar ilk medreseyi İznik'te kurmuşlardır. Bu medrese yüksek seviyede faaliyet gösteren bir medresedir. Yani ilk orta lise ve üniversite. Halk ilk orta seviyeden çıkar. İmam olmak veya ilkokullara müderris olmak, öğretmen olmak isteyenler lise seviyesinde okurlar. Kadı, müftü, müderris olmak isteyenler ise yüksek seviyede, üniversite, fakülte seviyesinde okumak icap eder. Bu medreseleri Fatih Sultan Mehmet inkişaf ettirmiştir İstanbul'u fethedince. Fatih medreselerini yaptırmıştır. Ders programlarını ayarlamıştır. Ve Avrupa'ya numune olacak.
Mi?
Bizzat kendisi evet. Avrupa'ya numune olacak bir medrese sistematiği kurmuştur. Fatih, İslam geleneğinden istifadeyle, ki bu gelenek daha sonra Avrupa'ya da örnek olmuştur. İşte Sultan II. Bayezid bunu geliştirmiş. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye medreseleriyle bu sisteme son şeklini vermiştir. Çocuk herhangi bir şehirde ilk tahsiline başlar. Okuyacaksa biraz daha büyük bir şehirde, kasabada, orta. Daha büyük bir yerde lise. İstanbul ve ona benzer büyük şehirlerde...
Bu ölçek büyüdükçe görgüsü, evet, de ve eğitimi de büyüyor. Tabii
büyük, büyük şehri görür, büyük şehirde yaşamış olur. Ve yatılıdır okullar. Yatılı olma mecburiyeti vardı. Bugün İngiltere'de, Anglo-Saksonlarda olduğu gibi. Ve en nihayet lisansüstü eğitim yapabilmek ve yüksek mevkilere gelebilmek için Süleymaniye Medresesi'ne gelir. Netice itibariyle Süleymaniye Medresesi Osmanlı Devleti'nde yüksek seviyede entelektüel, ilim sahibi, eski tabirle ulema-i rusum denilen, hem devlette vazife alan hem almayan, faaliyetlerini hususi merkezde sürdüren ilim adamlarının yetiştiği bir yer olmuştur. Süleymaniye deyince herkesin aklına o ihtişamlı mabet gelir ama Osmanlı tarihinde en mühim fonksiyonunu Süleymaniye medreseleri olarak görmüştür. Bu medreseler 1924 yılına kadar bu şekilde faaliyetlerini sürdürmüş ve en son oradan taşınarak Fatih'te Kız Lisesi'nin arkasında Medresetül Mütehassisin adıyla, İhtisas Medresesi adıyla faaliyet göstermiş ve 1924'te ne akla hizmetse kapatılmıştır.
Şimdi biraz geriye gideceğiz. Sözünü ettiğimiz devir, belki Osmanlı İmparatorluğu'nda, Osmanlı coğrafyasında her şeyin en yüksek seviyede ve rafine yaşandığı, evet, bir dönem. Belki sanatta daha sonrasında farklı adımlar atılmış ama hem ekonomik hem sınırlarımız anlamında hem huzur anlamında halkın rahat yaşadığı bir dönemden bahsediyoruz. Sizin hep söylediğiniz bir şey var. Hem bilim hem ekonomi hem sanat barışla, huzurla,
evet,
besleniyor.
Asayiş ortamında oluyor, evet.
Şimdi sözünü ettiğimiz yapı Süleymaniye Camii 70 dönüm arazi üzerine konumlanmış, evet, bir yer ve farklı bir mimarisi var. Anlatılan pek çok ayrı hikayesi var. Hem dönem itibariyle hem mimari itibariyle son derece özellikli. Ben önce konumunu merak ediyorum. Neden özellikle Süleymaniye Camii gibi büyük bir yapı şu anda semte adını veren Süleymaniye'de, Eminönü ilçesine, evet, artık Fatih diyelim, Eminönü kalmadı. Bu yere yapılmıştır.
İstanbul'un tepelerinden bir tanesidir bu. İstanbul Suiç 7 tepe üzerine kurulmuştur. Tepe deyince tabii şimdi insanların sirkülasyonu olduğu için çok fazla oranın tepe olduğu anlaşılmıyor. Söylediğiniz zaman hakikaten diyor insanlar. İstanbul aynı Roma gibi 7 tepe üzerine kurulmuştur. 7 tepe tabiri buradan geliyor zaten. Bu tepelerden bir tanesi Süleymaniye Camii'nin olduğu tepedir. Osmanlılar her tepeye bir cami yaparak bu tepeleri bir abide yeri haline getirmiştir. Zaten dünyanın da her yerinde abideler, yüksek yerleri yapılır.
Daha iyi görünmesi için.
Evet, daha iyi görülmesi için. Osmanlılar da Osmanlı daha havadar olması için, daha kolay inşa edilmesi için, şehre hava vermesi, ihtişamı sembolize etmesi için çok çeşitli sebepleri var. Mukavemetli olması için. Dünyanın her tarafında abideler tepelere yapılır. Osmanlılar da bu geleneği devam ettirmişlerdir. Süleymaniye'nin bulunduğu mevki itibariyle İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesidir. Bir taraftan Boğaz tarafına bakarken bir taraftan Halic'e ve Halic'in karşı tarafına bakar ve burada Galata yakasından bakıldığı zaman İstanbul tarafında göze çarpan en muhteşem, en ihtişamlı eserdir. Sanki adeta o zaman gayrimüslimlerin ekseriyette olduğu ve İstanbul ticaretinin yoğrulduğu Galata'ya karşıdan ihtişamı göstermek için yapılmıştır derse,
nazire gibi midir?
Evet, görün işte bizim ihtişamımızı. Siz ne yaparsanız yapın, bizim size bakan cephemiz bu muazzam camidir, bu muazzam külliyedir.
Yani başlarına her kaldırdıklarında.
Evet, bu mabediyle, medresesiyle, imaretiyle, darüşşifasıyla, Sibyan Mektebi'yle, hamamıyla, kütüphanesiyle, makberesiyle muazzam bir şehirdir. Bir külliyedir, külliye bu demek zaten. Kül hepsi demek. Külliye içinde çok çeşitli birimlerin yer aldığı bina topluluğuna deniyor, mücemmasına deniyor. Süleymaniye böyle bir abidedir. Fakat yer bu itibariyle İstanbul'un en kötü toprağı buradadır. Çünkü burası jeolojik olarak bir heyelan bölgesidir. Devamlı bir kayma, denize doğru bir kayma mevzubahistir. Ve Yeditepe'nin içinde, Bayezid da bile bundan daha sonra gelir, en gevşek arazinin bulunduğu yerdir. Buna rağmen sanki adeta bu en gevşek arazinin bulunduğu yerin böyle bir büyük mimara tevdi edilmesinde de sanki bir hikmet varmış gibi anlaşılıyor. Yani buranın hakkından ancak
sen
gelirsin gibi. Tabii de diğer tepeler Fatih, Sultan Mehmet ve Sultan II. Bayezid tarafından doldurulmuştur. Aşağıda Ayasofya vardır. Zaten tepe sayısı azalmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman'ı da tutup camisini Edirne Kapı'yı Mihrimah Tepesi'ne veya aşağıya Cerrahpaşa'ya yapacak diyelim. Onlar da diğer tepelerdir. Yani bir de bu tepe kalmıştır yani elde.
Yani
ortada en ideal saraya yakın, merkeze yakın. Ama bu tepe bu caminin yapılmasıyla İstanbul'un apayrı bir yeri haline gelmiştir. İstanbul'un her semtinde farklı sosyal yapıya mensup insanlar otururken Süleymaniye ilmiye sınıfının, ulemanın, alimlerin, kazaskerlerin, kadıların, müftülerin oturduğu bir şehir haline gelmiştir.
Yani dönüşmüştür.
Dönüşmüştür. En entelektüel semt haline dönüşmüştür. Sultanahmet'te vezirler, Süleymaniye'de yüksek ulema, Fatih'te daha alt seviyede ulema ve bunun dışındaki mahallelerde de çeşitli sosyal sınıflar oturmaya başlamıştır.
Kısa bir ara verelim, hemen arkasından tekrar buluşalım. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Süleymaniye'den bahsediyoruz. Süleymaniye Camii hem yaptıranı hem yapanı açısından son derece önemli. Bir kere İstanbul'un hakikaten yeniden ima edildiği bir dönemin hemen arkasına denk geliyor. Ekonomik olarak, ticari olarak akarların çok olduğu, herkesin hayır hasenat yapmak için birbiriyle yarıştığı bir dönemden bahsediyoruz. Şu ana kadar belki ayakta duran eserlerin büyük bir kısmı, özellikle hacimli gösterişli eserlerin büyük bir kısmı o dönemden bu döneme kadar kalmış. Onlardan biri de Süleymaniye Camii. Tarih içinde farklı anlamlarda kullanılmış belki ama şimdi aslında uygun kullanılan yerlerden biri bu. Aslında bizim coğrafyamız bir dönem bunun sıkıntısını yaşamış olmakla birlikte hem Hristiyanlık, Yahudilik hem de Müslümanlığa ait eserlerin kendi orijinine ait kullanıldığı ender topraklardan biri.
Doğru.
Bu anlamda biz hem şanslıyız Müslümanlar olarak hem de bu topraklarda yaşayan gayrimüslimler de bence şanslılar.
Elbette. Yani Osmanlı
şu gün itibariyle
Osmanlı devletinin varlığı, bunu ben çok rahat söylüyorum. Yani gerek Müslümanlar için gerek Müslüman olmayanlar için büyük bir şanstı. Elbette lokal hoş olmayan hadiseler olmuştur gayrimüslimler için. Ama aynı lokal hoşnutsuzluklar Müslümanlar için de olmuştur. Şunu söylemek istiyorum.
Şu anda hala başka coğrafyalarda oluyor mesela.
Osmanlı devletinde gayrimüslimler gayrimüslim oldukları için topluca bir, yani son zamanlardaki o iddiaçılar devrindekileri istisna tutuyorum. Klasik devri ve normal devrinin, yani Osmanlı devleti olduğu zamanlardan bahsediyorum. Sırf gayrimüslim olduğu için topyekün şuurlu bir tacize uğramamışlardır. Ha, bir zalim vali vardır. Orada Müslümana da gayrimüslime de zulmetmiş olabilir. Veya bir Müslüman adam güya kendi hamiyeti bilmiyor. Ama bunlar lokal hadiselerdir.
Bir de sosyal hayattaki mesela işte kız istemiş, aşık olmuşlar, vermemiş. Evet. Hani gibi şeyleri bence çok örneklendirmemek lazım. Çünkü bunlar Müslümanlar arasında da falanca aileyi sevmiyorsunuz, kızınızı istiyor, vermiyorsunuz. Ya da başka bir şehre vermiyorsunuz kızınızı gibi.
Osmanlı hayatını bilmeyenler bunları çok gündeme getiriyorlar. Şimdi bunlar bir kere az olduğu için anlatılıyor. Yoksa unutulur giderdi. Bir ikincisi, bunun yani elbette ki din bir insan hayatında çok mühim bir fenomendir. Siz bunu inkar edemezsiniz. Yani serveti önemse, tahsili önemse, bölge aynı bölgeden olmayı önemse, yaşı, boyu, güzelliği önemse ama dini önemseme bu olacak bir şey değil. Evliliklerde beraber olmadı. Elbette ki din bence en önemli faktörlerden birisidir. Yani din ayrılığı bir karı kocanın mutlu olmasında çok mutlu olmamasında mühim bir amildir. Efendim filanca evli ama hiç onların dinle hiç alakası yoktur.
Yani kağıt üzerinde dini
yazıyor. Kağıt üzerinde Müslüman ve Hristiyandır. Dolayısıyla hayatlarında dinin hiçbir rolü olmayan insanlar için elbette ki bir problem yoktur. Ama dinin hayatta mühim bir rol oynadığı bir devrede bir Müslümanla bir gayrimüslimin evliliği olacak bir iş değildir. Bu insanların mutsuz olma sebebidir. Hiç kimse mutsuz olmaya sevk edilmez. Bunun beraber yaşamada problem olduğu şeklinde anlaşılması fevkalade yanlıştır. Bu günümüzde nasıl ki evliliklerde bir takım denklikler aranıyorsa bu da bunlardan bir tanesi ve bence en mühimlerinden bir tanesidir. Dil bile zamanla öğrenilir de yani farklı dil konuşan.
Kaldı ki ona bile doğmadığınız zaman yine hani gelin gidiyorsunuz diyelim ki Fransa'ya.
Var tabii.
Yani uzaktan
seyrediyorsunuz. Eskiden daha çok vardı efendim. Mesela Çerkez kızı alıyor. Çerkez kızı hayatında Türkçe bilmiyor. Köyünde Çerkezce konuşuluyor. Veya Arnavut kızı alıyor. Zaman içinde öğreniyor. Veya tersi adam gidiyor bir Arnavutlukta orada bir Arnavut'a damat oluyor. Hiç Türkçe bilmiyor. Yani bunlar o kadar ama din o kadar mühim bir hadisedir. Dediğiniz gibi Osmanlılar'da bu şans olmuştur. Lokal hadiseleri müstesna tutarsak Osmanlı'da, Müslümanlar'da, gayrimüslimler'de bu bakımdan şans yakalamışlardır. Hı hı. Diğer imparatorluklarda bu kadar değildir.
Zaten belki bu mozaik dediğimiz aslında kendi içinde bütün ama bir araya geldiğinde de doğru bir resim oluşturan kalabalık bu yüzden beraber yaşayabilmiş.
Evet, yani bu zaten imparatorluğun gereğidir ama Osmanlı'nın almış olduğu tedbirler ve hususiyetleri sayesinde bu devam etmiştir ki bunun da en parlak zamanlarından birisi Kanuni Sultan Süleyman devridir. Bununla alakalı da çok malumatımız var zaten.
Peki gelelim caminin yapılmasına, yerin belirlenmesinin biraz zorunluluklardan biraz da
ihtişamlı gösterme elverişlilik.
Bulunduğu yer içi açısından bakıldığında doğru aslında doğru konum olacağından seçildiğini söyledik. Mimar Sinan'ın eseri, Mimar Sinan deyince tabii o döneme kadar mimarbaşı Mimar evet. Sinan'dan bahsediyoruz. Mimar Sinan o döneme kadar kendini ispat etmiş bir kişi ve bu caminin de mutlak surette en iyisi olacağı bilinen bir gerçek ama süreç pek de tarafları mutlu edecek şekilde gelişmemiş.
Evet, Mimar Sinan dediğiniz gibi yani uzun zamandan beri ordunun içinde ve devlet hizmetinde ser mimaranı hassa olarak faaliyet göstermiş. Çok muazzam eserlere imza atmış ve bundan önce yapmış olduğu en muazzam eser gene Kanuni Sultan Süleyman devrine tarihlenen Şehzade Camii'ydi. Şehzadebaşı Camii değil, Şehzade Camii. Semtin adı Şehzadebaşı'dır. Yani camiden dolayı yoksa caminin adı Şehzadebaşı değildir. Şehzade Camii. Şehzade Mehmet'in hatırasına Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı çok zarif bir camidir. Mimar Sinan bunun için kalfalık eseri, çıraklık eserim tabirini kullanıyor ama çıraklık dediği dünya çapında bir ustalık eseridir. Siz onu ona kıyas edin. Ondan sonra yaptığı en ihtişamlı eser budur.
Tevazuyu da görmek lazım.
Tevazuyu ve aşırılıklar yoktur onlarda. Normal insanlardır. Ama Süleymaniye ile mukayese edildiği zaman elbette ki o çıraklık oluyor. Süleymaniye de Selimiye ile mukayese edildiği zaman kalfalık oluyor. Nitekim Süleymaniye benim kalfalık, Selimiye ustalık eserimdir demiştir. Tabii bu kalfalık, ustalık, teknik mükemmeliyetle ölçülüyor.
Bir de kronolojik olarak da aslında tabii, öyledir. Yani önce, şimdi tutup sonra, Selimiye kalfalık, tabii, Süleymaniye diyemez, ustalık diyemez.
Bir de kubbenin büyüklüğü falan ama yani Süleymaniye Camii'nin çok farklı bir yeri vardır. Bir kere şunu söylemek lazım. Yer fevkalade kaygan bir zemindir. İnşaat başlamıştır. Ve normalde Selimiye Camii'ni 2 yılda yapan Mimar Sinan ondan daha büyük olmayan ama külliyesiyle büyük olan Süleymaniye Camii'ni 7 yılda tamamlayabilmiştir. Tabii her zaman yükseklerde rüzgarlar sert eser. Böyle nasıl kocasını çok sevdiği kadınlara iftira atanlar çok olur. Birden yıldızı parlayan kabiliyetli insanlara da haset edenler çok olur. Mimar Sinan hakkında da dedikodular hasıl olmuştur. Siz bu adamı çok büyüttünüz. Bir şehzade camii yaptı diye büyük bir abideyi ona tevdi ettiniz. Halbuki cami inşaatı bir türlü bitmiyor. Halbuki hakiki sebep şudur. Kaygan zemin caminin yarın bir gün kaymasına, yıkılmasına sebebiyet vermesin diye çok ciddi bir şekilde tersin edilmiştir, sağlamlaştırılmıştır. Buraya sütun şeklinde çukurlar kazarak içi doldurulmuş, katranla, zifle doldurulmuş ve zemin sağlamlaştırılmıştır. Yani artık o cıvık zemin yoktur.
Yani o kayganlığın önüne evet, geçmeye çalışıyor.
Tabii bunun yapılması için de toprağın hareketini, mukavemetini, yerleşmesini beklemek icap ediyor. Yani sizin elinizde olan bir bekleme değil bu. Mecburen bekliyorsunuz. Yani la teşbih ve la temsil bir mezar eskiden ölü gömüldüğü zaman hemen kaldırılmazdı. 1 sene sonra kaldırılırdı. Çünkü toprak çöker. O, tam eğer siz hemen kaldırırsanız mezar yan yatar. veya çirkin olur. Nitekim mezarlıklarda görürsünüz böyle yan yatmış mezarlar hemen yapıldığı içindir. Fakat şimdi beton kapaklar var ama eskiden mertek olduğu için böyle işte bundan dolayı toprağa beklemiştir. Bu ortaya çıktığı zaman da Mimar Sinan temize çıkmıştır ama bundan dolayı bir hayli Mimar Sinan hakkında spekülasyonlar yapılmıştır. Yine bu devreyle alakalı bir hatıra anlatılır. Rivayet bu tabii. Doğruluğu yok ama menkıbedir. Caminin inşası gecikince İran Şahı'ndan bir elçi geliyor. İran Şahı'nın elçisi bir torba içinde mücevherat. Bu mücevheratı Şahımız böyle bir İslam mabedi yapan Halife-i Müslim'in Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'ne hediye gönderdi. Yani
bir an önce bitsin.
Cami bir an önce bitsin. Fakat bu da demek istediği şu. Yani paranız yetmiyor. Bir cami yapmaya kalktınız. Camiyi de bitiremediniz. Paranız yetmiyor. Biz size mücevher gönderelim de görün yani biz sizden daha zenginiz. Daha variyetliyiz. Camiyi bitirin. Bu Mimar Sinan'a veriliyor. Mücevherler. Mimar Sinan tabii bunun niçin kendisine verildiğini gayet iyi bildiği için bu mücevherleri toz haline getiriyor. Elmaslar içinde inciler var. Bu tozu caminin harcına karıştırıyor. Tabii bu bir menkıbe. Bu bir tarihi hadise değil. İnsanlar böyle şeyleri seviyorlar ama doğru olup olmadığını bilmemiz mümkün değil. Ama doğru olmasa bile bu hadise yani Mimar Sinan'ın ve bir Osmanlı devlet adamının bakış açısını göstermesi bakımından çok hoş ve İranların da o zamanki İranların da böyle davranması normal. Yani tabii karşılanabilecek
bir aslında hadise. Aradaki ilişkiyi, tarihi duruşu çok net ifade eden bir menkıbe.
Evet. Bu menkıbe güzel bir menkıbe.
Yani Osmanlı-İran ilişkisini de anlatıyor. Evet. Osmanlı siyaset adamını evet. da anlatıyor. Mimarını
bizim
da anlatıyor.
Bizim size müdahalemiz yoktur. Bu pembe incili kaftanda Ömer Seyfettin'in tasvir ettiği şekilde. Yani Osmanlı'nın İran haşmetine yüz vermediğini gösteren güzel bir menkıbedir. Ama menkıbedir. Tekrar altını çiziyorum. Yine bu devirle alakalı, bu gecikmeyle alakalı anlatılan bir menkıbe vardır. Kanuni Sultan Süleyman artık tezvirata dayanamıyor. Tezvirat değil tabi onun kulağına gelenler şaiyalar ve adettir. Daha önce de söylemiştik. Padişahlar birine bir vazife verdiği zaman o kişiyi sık boğaz etmez, karışmazlar. Onun ihtisasına saygı duyarlar. Ama burada, şimdi cami iki devirde teftiş etmek o kişinin şeyini kırar şevkini. Hala
bir baskı oluşturur.
Hala bitmedi mi? Hala bitmedi mi? Burada padişah camiye fazla gelmiyor. Ama artık bu şaiyalardan dolayı o da çok rahatsız oluyor. Ve camiyi ziyarete geliyor. Niçin gecikti cami? Tabii caminin gene kaba inşaatı yapılmış. Nerede diyorlar mimarbaşı? Gösteriyorlar. Mimarbaşı oturmuş caminin ortasına. Nargile fokurdatıyor. Padişah bunu görünce Kanuni Sultan Süleyman hiddetlenmiş. Ama tabii yüksek insanlar hiddetin icaplarını yapmazlar. Yani hiddetlerini yenerler. Yüksek insan olmanın hasletlerinden bir tanesi de hiddetini yenmektir. Hiddetlenmemek mümkün değildir. Yani kızmamak bir insan için mümkün değildir. %1 dahi mümkün değil. Ama marifet kızdığı zaman hiddetini yenmektedir. Mimarbaşı'ya hatır soruyor. Mimarbaşı hemen padişahı etekliyor. İşte bilgi almaya gelmiş. Şaşırıyor da tabii şimdiye kadar gelmemiş. Ama Kanuni Sultan Süleyman caminin gecikmesinden duyduğu memnuniyetsizliği mimarbaşı meğerse mimarbaşımız burada nargile fokurdatıyormuş demek denilenler doğruymuş gibisinden yarı şaka yarı ciddi bir serzenişle ifade edince padişahım dikkat ederseniz nargilede tömbeki yok. Ben burada nargile içmiyorum. Akustiği kontrol ediyorum. Yani kubbenin akustiği nasıl? Fokur fokur fokur dendiği zaman bu ses nasıl yayılıyor ona bakıyorum. Beni mazur görün diyor. Padişah bu sefer neredeyse özür dileyecek raddelere geliyor ki bu da yine bu gecikmeyle alakalıdır. Antır parantez söyleyeyim. Süleymaniye Camii aydınlatma bakımından ve akustik bakımından dünyanın sayılı eserlerindendir. Mihraptaki en ufak bir ses arkada fevkalade güzel bir şekilde duyulmaktadır. Nitekim
bunun için özel bir çalışması işte, var mı mimarbaşının?
Onu ben tabii sanat tarihçisi değilim. Yani izahını yapmaktan acizim. Ama Mimar Sinan'ın eserlerin hepsinde bu akustiği görüyoruz ve ondan sonraki zaten Osmanlı eserlerin hepsinde de bu akustik bir usta çırak münasebetiyle devam etmiştir. Düşünün şimdi bangır bangır bağıran, namaz kılarken insanın kulağını cızırdayan hoparlörler var. Bunların olmadığı zaman da Süleymaniye Camii dolmuştur. Şimdi 2-3 saf insanlar namaz kılıyor. Camiler dolmuştur insanların namaza kıymet verdiği zamanlarda. Hiç hoparlör kullanılmadan o camide imamın sesi bangır bangır yayılmıştır.
Mimarisiyle ilgili her caminin, her büyük caminin mutlaka hikayeleri var. Mimar Sinan'ın yaptıklarına atfedilen özel hikayeler var. Şehzade Camii'nin restorasyonu sırasında falanca kuyuda ya da falanca çömleğin içinde çıkan Mimar Sinan'a ait bir mektupta caminin nasıl restore edileceğine dair bilgiler bulundu.
Evet, caminin tamiri sırasında bir kilit taşı oynatılıyor. Altından bir çömlek. Çömleğin içinde bir mektup çıkıyor. Diyor ki eğer burayı açtıysanız, buraya geldiyseniz şöyle şöyle bir problem var demektir. Bu problemin çözümü şu şu şundadır. Kolonları şu şekilde yapmadadır diyor. Bu tamamen uydurmadır. Bunun uydurma olduğu da bellidir. Çok yakın bir zamanda bir televizyon programında programa katılan bir dinleyicinin efendim böyle bir hikaye var diye anlattığı söyleniyor. Ondan sonra bu dinleyici aranıyor. Dinleyici bu hikayeyi babasından duyduğunu, babasının bilmem kimden, yani bir kaynak yoktur burada. Bu bir. İkincisi, Mimar Sinan'dan sonra gelenler yani kiriş ve kolon yapmakta çok ustadırlar. Artık Mimar Sinan'ın tavsiyesine ihtiyaç yoktur. Mimar Sinan bir şaheser meydana getirmiş ama ondan sonrakiler de Mimar Sinan'dan belki ileri gitmişler ama asla geriye dönmemişlerdir. Ona benzer bir başka menkıbe de var. Menkıbe olduğu çok belli. Süleymaniye Camii yapılırken Bisi Selimiye içinde anlatılıyor bu. Bir çocuk gelmiş böyle minareye dikkatli bakmış. Süleymaniye minareleri sanki eğri gibi gözüküyor. Çok yüksektir. Kubbe sebebiyle böyle yukarı doğru sanki birleşmiş gibi gözüküyor. Bakanlar bunu görebilirler perspektif sebebiyle. Diğerlerinde o yok. Mesela Selimiye'ye ben baktım bu yok. Selimiye'de de muntazam bir şey var. Bir tarafta mı? Yani onun,
bir taraftan bakınca iki görüyorsunuz ama aslında dört.
O çok muntazam yapılmış. Şimdi burada da bu çocuk böyle dikkatli bakıyor. Mimar Sinan çocuğun yanına yaklaşıyor. Hayırdır diyor. Bu minare eğri diyor. Minare eğri bakın diyor. Eğri. Mimar Sinan bakıyor. Eğrilik yok. Ama eğri diyor çocuk. Ondan sonra neyse ip bağlatıyor. Yukarıdan çocuğu kırmıyor. Çekin diyor. Çekiyorlar. Çekin diyor. Çekiyorlar. Düzeldi mi şimdi? Yok. Biraz daha. Tamam. Şimdi düzeldi diyor çocuk. Bunu tabii şey için anlatırlar. Çocuğun hevesini kırmamak, onu yanlışa nispet etmemek için anlatırlar. Bu tabii bir menkıbedir. Ama Mimar Sinan'ın hoş bir insani haslete sahip olduğunu göstermesi bakımından mühimdir. Süleymaniye Camii dediğim gibi yani hakkında çok hikaye türetilen camilerden bir tanesidir. Dediğiniz gibi yapımının gecikmesi, Kanuni Sultan Süleyman devriminin şaheseri olması sebebiyle bir de insanların huzuru asayiş devrinde biraz daha böyle nükteler, menkıbeler ihdas edilir. Mimar Sinan'ın rüştünü ispat ettiği bir camidir.
Aynı zamanda burası Kanuni Sultan Süleyman için özel bir yer. Çünkü çok sevdiği eşi, başkasıyla hayatını birleştirmediği Hürrem Sultan'ın da bulunduğu yer.
Evet, kabri buradadır. Kabri buradadır. Bilahare Kanuni Sultan Süleyman'da yaptırdığı bu caminin avlusuna gömülmüştür. Yanında başka padişahlar, tek padişah değil, başka padişahlar da Fatih gibi tek değildir orada Kanuni Sultan Süleyman. Başka padişahlar da vardır. Caminin etrafı bir Osmanlı tarihi meşeridir. Büyük bir makbeledir, nekropolistir. İleri gelen devlet adamları, hanedan mensupları vardır. Caminin dediğim gibi aydınlığı ve akustiği fevkalade güzeldir. İçindeki sütunların bir Baalbek'ten geleni var, İskenderiye'den, Topkapı Sarayı'ndan, ta eski Romalılardan kalma. Yani dört sütunun dördü de farklıdır ve farklı kültürleri, farklı medeniyetleri sembolize eder. 14 minareli olması mühimdir. O zamana kadar 4 minareli cami çok Osmanlı coğrafyasında yoktur. Süleymaniye bir ilk sayılabilir. 10 tane şerefesi var. Kanuni Sultan Süleyman resmi tarih anlayışına göre o zamanki 10. padişahtır. Böyle bir sembolize eden durumu da var. Sanat bakımından da yani motifleri, motiflerin gelişi, kubbelerin oturuşu, yani estetik bakımından da Süleymaniye Camii'nde göze batan, gözü tırmalayan hiçbir şey yoktur. Sadece orada değil, etrafında Darüşşifa var, hastane, imaret var, fakirlere yiyecek verilen yer, medresesi var, hamamı var, Sibyan Mektebi var. Efendim tabhanesi var, yani hastaların nekaatli devresini geçirdiği. Bunların hepsinde bu külliyeyle bir uyum, bir tenasüp görülmektedir. Aynı mimari hassasiyeti orada da görüyoruz. Ve Süleymaniye Camii Cumhuriyet devrinde de açık olması itibariyle her zaman gerek turistlerin çok alaka gösterdiği, gerek yerlilerin İstanbul'a geldiği zaman mutlaka ziyaret ettiği ve görmekten, içinde namaz kılmaktan bir haz, bir gurur duyduğu bir eser olmuştur.
Eski eserlerin hemen tamamında böyle bir farklı duygu yaşıyorsunuz. Evet. Yeni yapılan camiler, mutlaka cami, ibadethane, her din mensubu için, hangi dinde olursa olsun, ibadethane çok değerli bir yer. Bizim için de camiler öyle, ama eski eserlerin o yaşanmışlığı, o içine sinen enerjisi çok daha farklı.
Evet, şerefil mekanı bilmekin bir yerin şerefi oturandadır. Camiler bundan müstesnadır. Onlar Allah'ın evidir. Zaten kıymetlidir, ama eski camilerde bizim bir yaşlı tanıdığımız vardı. Derdik, yaşlı camilere gittiğiniz zaman mutlaka orada ibadet etmeye bakın. Kim bilir ne kıymetli insanlar orada ibadet etmişlerdir. Onların yaptıkları ibadetlerden hasıl olan nur, yani manevi hava kıyamete kadar devam eder ve orada ibadet edenler de bundan istifade eder. Onun için bir yeni cami ile bir eski cami arasında o ruhaniyeti, o yaşanmışlığı ehli olan hisseder. Bundan dolayı eski camilere insanların bir alakası vardır. Yoksa cami hususu ziyaret edilecek bir yer değildir.
Peki şimdi Süleymaniye deyince tabii büyük bir eser, ama büyük de bir şiirle anılıyor.
Evet.
Süleymaniye'de bayram sabahı, bilmem size etkiler mi?
Yahya Kemal'in, ki benim en beğendiğim şairlerden birisidir. Ki Yahya Kemal'in şiirlerini okuyan ciddi bir Osmanlı tarihi öğrenir, ciddi bir Osmanlı sevgisi kazanır ve tarih şuuruna kavuşur. Kelime hazinesi genişler. Onun da en güzel şiirlerinden bir tanesi Süleymaniye'de bayram sabahıdır. Şuna işaret etmek istiyorum ki bir mabet, yani insanın yaptığı taşlardan müteşekkil bir mabet, bir şairi nasıl bu kadar tesir edebilir? Süleymaniye'de bayram sabahı hakikaten Yahya Kemal'in coştuğu şiirlerden bir tanesidir. Buna benzer başka şiirler de vardır, ama hiçbirisi Süleymaniye'de bayram sabahı kadar hoş değildir.
Hemen bu şiirle bitirelim programı. Tamamını yayınlayamayacağız, zamanımız yetmeyecek, ama kısacık da olsa bir duyuralım üzerine konuştuktan sonra. Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür
tekrar
ederim.
Görüşmek üzere.
9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ordu milletlerin en çok dövüşen, en sarpı, adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı. En güzel mabedi olsun diye en son dinin, budur öz şekli hayal ettiği mimarinin. Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi, seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi. Taşımış harcını gazileri serdariyle, taşı yenmiş nice bin işçisi mimariyle, hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne. Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları. Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı.
TGRT efendim.